Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 15. ayrım. Box, Finnick ile beni karargâhtan çıkarıp koridordaki bir kapıdan geçirdi. Geniş bir merdivene gelmiştik. Yalnızca aşağı yöne doğru akan koca bir insan seli basamakları kaplamıştı bile. Çığlık atan ya da birbirini itip geçmeye çalışan bir tek insan yoktu. Çocuklar bile direnmiyorlardı. Basamakları tek söz etmeden indik. Zira bu seste hiçbir sözcüğün duyulması mümkün değildi. Gözlerim annemi ve Prim'i arıyordu ama yakın çevremdekiler dışında kimseyi göremiyordum. Bu gece ikisi de hastanede çalışıyorlardı. Bu yüzden tatbikatı kaçırmaları imkansızdı. Kulaklarım çınlıyor, gözlerim ağırlaşıyordu. Kömür madenlerinin derinliğine inmiştik. İşin tek olumlu yanı derine indikçe siren sesinin daha az tiz bir hal almasıydı. Sanki bizi yüzeyden fiziksel olarak uzaklaştırmak için vardılar. İnsanlar gruplar halinde işaretli kapılardan merdivenlere dolarken Box beni aşağı çekmeye devam etti. Ta ki basamaklar devasa bir mahzenin önünde son bulana dek. Doğruca içeri girmeye yeltendim ama Box beni durdurdu ve içeri kabul edilmem için kolumdaki programı bir okuyucuya tutmam gerektiğini işaret etti. Kimsenin yanlış bir yöne sapmaması için bilginin bir yerlerdeki bir bilgisayara aktarıldığına hiç şüphe yoktu. Burası doğal olmakla insan yapımı olmak arasında kararsız kalmışa benzeyen bir yerdi. Duvarların bazı kısımları taşla kaplıyken diğerleri çelik girişler ve betonla takviye edilmişti. Kaya duvarların içine insanların uyuyabileceği oyuklar açılmıştı. Bir mutfak, banyolar ve bir ilk yardım istasyonu vardı. Burası içinde uzun süre yaşanması için inşa edilmişti. Mahzenin çevresine belli aralıklarla, üzerleri harf ya da rakamlarla dolu beyaz işaretler yerleştirilmişti. Box, Finnick ve bana mevcut kompartımanlarımıza uygun alanlara gitmemiz gerektiğini anlatırken, benim durumumda evim kompartıman E olduğu için E'ye gitmem gerekiyordu. Plutark çıka geldi. "Ah, demek buradasınız," dedi. Son olaylar Plutark'ın ruh halini pek etkilemişe benzemiyordu. Hala Beatty'nin yayın taarruzu başarısının coşkusunu yaşar gibiydi. Gözleri tek tek ağaçlarda değil, ormandaydı. Pete'in cezalandırılması ya da 13'te her an olabilecek patlamada onu ilgilendirmiyordu. Katniss, Pete'in yaşadığı tatsızlık yüzünden bunun senin için kötü bir an olduğunu biliyorum ama diğerlerinin seni izleyeceklerinin bilincinde olmalısın. Ne dedim, Pete'in korkunç durumunu tatsızlık olarak küçümsediğine inanamıyordum. Sığınaktaki diğer insanlar nasıl tepki göstereceklerine sana bakarak karar verecekler. Sen sakin ve cesur olursan diğerleri de aynı şeyi denerler. Sen paniğe kapılırsan bu hal bir orman yangını gibi son hızda yayılır diye izah etti. Ona baka kalmıştım. Anlamakta ağır kaldığımı düşünür gibi bu arada yangın başlıyor diye devam etti. Neden kameraya alınıyormuşum gibi rol yapmıyorum Plutark dedim. Evet mükemmel. İnsan seyirci karşısında her zaman daha cesur olabilir dedi. Pete'in az önce sergilediği cesarete bir baksana. Onu tokatlamamak için kendimi zor tutuyordum. Kilitlenmeden önce coin'e dönmem gerek. Sen iyi iş çıkarmaya devam et yeter dedi ve hızla dönüp uzaklaştı. Duvardaki kocaman E harfine doğru yürüdüm. Bize ayrılan alan, sınırları taş zemin üzerinde boyayla çizilerek belirlenmiş, yaklaşık 4 metreye 4 metre büyüklüğünde bir bölümdü. Duvarlara iki yatak, birimiz yerde yatacaktık ve yer hizasına da içine eşya koymak için küp şeklinde bir boşluk koyulmuştu. Şeffaf plastikle kaplı beyaz bir kağıtta sığınak protokolü yazıyordu. Kağıdın üzerindeki küçük siyah noktalara sabit gözlerle baktım. Bir süre görüşümden silmeyi başaramadığım kan damlacıklarından başka bir şey göremedim ve sonunda sözcükler yavaş yavaş belirmeye başladılar. İlk bölüm geldiğinizde adını taşıyordu. 1. Kompartmanınızın bütün üyelerinin giriş yaptıklarından emin olun. Annem ve Prim henüz gelmemişlerdi ama ben sığınağa ilk gelenler arasındaydım. Büyük olasılıkla İkisi de hastaların nakledilmesine yardım ediyorlardı. 2. Malzeme istasyonuna gidin ve kompartımanınızın her üyesi için bir çanta aldığınızdan emin olun. Yaşama alanınızı hazırlayın. Çantaları iade edin. Gözlerim önüne bir banko yerleştirilmiş derinlemesine bir oda olan malzeme istasyonunun yerini tespit edene dek mahzenin içinde dolaştı. Önünde bekleyenler vardı. Ancak henüz yoğun bir faaliyet olduğu söylenemezdi. O tarafa gittim. Kompartıman harfimizi söyleyip 3 çanta rica ettim. Bir adam listeye baktı. Raftan 3 çanta çekip bankonun üstüne bıraktı. Birini sırtıma geçirip diğer ikisini ellerime aldım ve döndüğüm zaman arkamda hızla bir kalabalığın oluştuğunu gördüm. Elim kolum dolu halde diğerlerinin arasından geçerken "Affedersiniz," dedim. Bu bir zamanlama meselesi miydi yoksa Plutark haklı mıydı? Bu insanlar davranışlarında beni mi örnek alıyorlardı? Bize ayrılan alana dönünce çantalardan birini açtım ve içinde ince bir şilte, yatak takımı, iki takım gri kıyafet, diş fırçası, bir tarak ve bir fener buldum. Diğer çantalara göz attığım zaman kayda değer tek farkın o paketlerde hem gri hem beyaz kıyafetlerin olması olduğunu gördüm. Bu ikisi tıbbi görevler üstlenmeleri muhtemel olan annem ve Prim'e ait olmalıydılar. Yatakları yapıp kıyafetlerimizi duvardaki oyuya yerleştirdikten ve boş çantaları iade ettikten sonra geriye son kurala bakmaktan başka bir iş kalmamıştı. 3. Sonraki talimatlara hazır olun. Yere bağdaş kurup oturdum ve beklemeye başladım. İnsanlar akın akın geliyor, yerlerini buluyor, eşyalarını teslim alıyorlardı. Sığınağın tamamen dolması fazla sürmeyecekti. Annemle Prim, geceyi hastalara ayrılan bölümde mi geçireceklerdi acaba? Ama hayır, sanmıyordum. Buradaki listedeydiler. Tam endişelenmeye başlıyordum ki annem belirdi. Arkasındaki yabancı denizine bakarak, "Prim nerede?" diye sordum. "Burada değil mi?" dedi. "Hastaneden doğruca buraya gelmesi gerekiyordu. Benden 10 dakika önce çıktı. Nerede acaba? Nereye gitmiş olabilir?" Bir an için gözlerimi sımsıkı yumdum ve avımın izini sürer gibi kız kardeşimin izini sürdüm. Sirenlere tepki verirken, hastalara yardım ederken, sığınağa inmeleri için yol gösterirken ve merdivenlerde tereddüt edip duraksarken gördüm. Bir an ne yapacağını bilememişti. Gözlerim birden fal taşı gibi açıldı. Kedi, kedi için geri döndü. "Ah hayır," dedi annem. İkimiz de yanılmadığımı biliyorduk. İçeri dolan kalabalığı yararak sığınaktan çıkmaya çalıştık. Biraz ötede yukarıda kalın metal kapıları kapatmaya hazırlandıklarını görebiliyordum. İki taraftaki metal çarkları ağır ağır içe doğru çeviriyorlardı. Mühürlendikten sonra dünyadaki hiçbir şeyin askerleri kapıları açmaya ikna etmeyeceğini biliyordum. Hatta belki de kontrollerinin ötesinde olacaktı. Beklemeleri için haykırırken İnsanları kim olduklarını aldırmadan itekliyordum. İki kapı arasındaki mesafe önce 1 metreye, sonra 30 santime ve son olarak da birkaç santime düşerken elimi aralıktan uzatmayı başardım. "Açın şunu, bırakın çıkayım," diye haykırdım. Tekerlekleri aksi yöne çevirirken askerlerin yüzünde şaşkın bir ifade belirmişti. Aralık geçebileceğim kadar geniş değildi ama en azından parmaklarım ezilmeyecekti. Fırsattan yararlanıp omzumu araya soktum ve merdivenlerden yukarı "Prim!" diye seslendim. Ben çıkmak için debelenirken annem de muhafızlara yalvarıyordu. "Prim!" ve sonra onu duydum. Merdivenlerde cılız bir ayak sesi vardı. Kız kardeşim "Geliyoruz!" diye seslendi. "Kapıyı tutun!" Bu Gail'di. Muhafızlara "Geliyorlar!" dedim. Ama hepimizi dışarıda bırakmalarından korktuğum için al al olmuş yanakları ve kucağında düğün çiçeğiyle koşarak gelen Prim'i görene dek yerimden kıpırdamaya cesaret edemedim. Onu içeri çektim. Hemen arkasından Gail geldi. İçeri girebilmek için kucak dolusu eşyayı yan çevirmek zorunda kaldı. Kapılar büyük bir gürültü ve son bir klak sesiyle kapandı. Aklından ne geçiyordu? Prim'i öfkeyle sarstıktan sonra düğün çiçeğini aramızda ezerek onu sımsıkı kucakladım. Prim'in açıklaması hazırdı. "Onu geride bırakamazdım Katniss. Bunu ikinci kez yapamazdım. Odanın içinde uluyarak dolaşmasını görmeliydin. Bizi korumak için oraya geri dönmüştü." "Pekala, pekala." Sakinleşmek için birkaç derin soluk aldım, geri çekildim ve düğün çiçeğini ensesinden tutup havaya kaldırdım. şansım varken seni boğmalıymışım. Kulakları düzleşti ve patisini havaya kaldırdı. Ondan önce davranıp tıslamama biraz bozuldu. Çünkü tıslamanın yalnızca ona özel bir memnuniyetsizlik ifadesi olduğuna inanıyordu. Misilleme yapmak için kız kardeşimin derhal savunmaya geçmesine neden olacak, çaresiz, kedi yavrusu miyavlamasını tutturdu. Prim onu kollarıyla sararken, "Ah Katniss, uğraşma onunla," dedi. "Zaten yeterince üzüldü." O canavarın minik kedi duygularını incitmiş olma fikri bende daha fazla alay etme isteği uyandırmıştı. Ama Prim'in canı cidden sıkılmıştı. Bu yüzden uzun yıllar boyunca ona katlanmam kolaylaşsın diye hep yaptığım gibi düğün çiçeğinin kürkünün bir çift eldivenin kenarlarını süslediğini hayal ettim. "Tamam, özür dilerim. Duvardaki büyük eğenin altındayız. Onu kafayı yemeden yerine yerleştirsen iyi olur." Prim telaşla işaret ettiğim tarafa giderken kendimi Gale'le yüz yüze buldum. 12'deki mutfağımızdan topladığım tıbbi malzeme kutusunu taşıyordu. Son konuşmamıza, öpüşmemize, ayrı düşmemize ya da her neyse işte ona sahne olan mutfağımızdan. Omzunda av çantam asılıydı. "Pete haklıysa bunların şansı olmazdı," dedi. "Pete, penceredeki yağmur tanelerini andıran kan damlacıkları. Çizmelerdeki ıslak çamur gibi. Teşekkürler. Her şey için. Eşyalarımızı aldım. Bizim odada ne arıyordun?" "Yalnızca kontrol etmek istedim," dedi. "Bana ihtiyacın olursa 47'deyiz. Kapılar kapanınca herkes kendi bölümlerine çekildiği için yeni evimize doğru yürürken en az 500 insanın beni izlediğini hissediyordum. Kalabalığı yarmak için çılgın gibi debelenişimi telafi etmek için çok daha sakin görünmeye çalıştım. Sanki birilerini kandırabilirmişim gibi. Benden ancak bu kadar iyi örnek olurdu. Ah, kimin umurumdaydı? Zaten hepsi benim deli olduğumu düşünüyordu. Yere benim devirdiğimi düşündüğüm bir adam gözlerimin içine baktı ve kırgın bir tavırla dirseğini ovaladı. Ona da tıslamaktan kendimi son anda alıkoydum. Prim düğün çiçeğini alttaki yatağa yerleştirip üzerini yalnızca yüzü açıkta kalacak şekilde örtmüştü. Fırtına koptuğu zaman onu gerçekten korkutan tek şey buydu, böyle olmayı severdi. Annem kutusunu duvardaki girintiye büyük bir dikkatle yerleştirdi. Gale'in av çantamla birlikte neleri kurtardığına bakmak için sırtımı duvara yaslayarak yere çömeldim. Bitki defteri, av ceketi, annemle babamın düğün resmi, çekmecemdeki kişisel eşyalarım. Alaycı kuş iğnem artık Gina'nın tasarladığı tulumda yaşıyordu ama altın madalyon, tıkaç, gümüş paraşüt ve Pete'in incisi buradaydılar. İnciyi Pete'in canıymış ve ben koruduğum sürece kimse dokunamazmış gibi paraşütün bir köşesine düğümleyip çantanın gizli gözlerinden birine gömdüm. Sirenlerin cılız sesi kesiliverdi. Mıntıkanın ses sisteminden Koyun'un üst katları örnek gösterebilecek bir başarıyla boşalttığımız için hepimize teşekkür eden sesi duyuldu. 12. mıntıka galibi Pete Melark'ın televizyonda bu gece 13'e yapılacak olası bir saldırıdan bahsettiğinin ve bunun bir tatbikat olmadığının altını çizdi. Ve ilk bomba tam o anda vurdu. İlk darbe hissini vücudumun en iç noktalarında, bağırsaklarımın çeperlerinde, kemiklerimin iliklerinde, dişlerimin köklerinde yankılanan bir patlama izledi. Hepimiz öleceğiz diye düşündüm. Gözlerimi, tavanda devasa çatlakların açıldığını ve üzerimize kocaman taş parçalarının yağdığını görme beklentisiyle yukarı çevirdim. Ancak sığınak yalnızca hafifçe sarsıldı. Işıklar söndü ve o an zifiri karanlığın kaybolmuşluk duygusunu yaşadım. Konuşma dışında çeşitli insan sesleri, ani çığlıklar, kesik soluk alışlar, bebek mızırdanmaları, delice bir müzikal kahkaha kırıntısı. Gerilim yüklü havada dans ediyorlardı. Sonra bir jeneratörün uğultusu duyuldu ve ardından 13'te normal kabul edilen çıplak ışıklandırmanın yerini loş ve titrek bir parıltı aldı. Bu, kış gecelerinde mumlarımızın ve ateşin usul usul yandığı zamanlarda 12'deki evlerimizde sahip olduğumuz türden bir aydınlıktı. Alacakaranlıkta pirime uzandım ve bacağını sımsıkı kavrayıp kendimi ona doğru çektim. Düğün çiçeğini yatıştırmaya çalışırken sesi son derece sakindi. Her şey yolunda bebeğim, her şey yolunda. Burada, aşağıda güvendeyiz. Annem kollarını bize doladı. Kendime bir an için küçük bir çocuk gibi hissetme hakkı tanıyıp başımı omzuna yasladım. Sekizdeki bombalarla hiç ilgisi yok dedim. Prim kedisinin hatırına sakinliğini koruyarak büyük olasılıkla bir sığınak füzesidir dedi. Yeni vatandaşlar için uyum sağlama eğitiminde öğrenmiştik. Etkisiz hale gelmeden önce yerin derinliklerine kadar inmek üzere tasarlanmışlar. Çünkü artık 13'ün yüzeyini bombalamak için hiçbir neden yok. Ürperdiğimi hissederek nükleer mi diye sordum. Şart değil dedi Prim. Bazılarının içinde bol miktarda patlayıcı oluyor. Ama sanırım her iki türde de olabilir. Loş ışıkta sığınağın karşı tarafında kalan ağır metal kapıları görmek çok zordu. Bu kapılar bizi nükleer bir saldırıdan koruyabilecekler miydi? Ve radyasyonu dışarıda tutmak konusunda %100 etkili olsalar bile bir daha buradan çıkabilecek miydik? Hayatımın geri kalan kısmını bu taş mahzende geçirme fikri beni ürkütüyordu. Deli gibi kapıya koşmak ve dışarıda her ne olursa olsun çıkmak için yalvarmak istiyordum. Anlamsızdı. Beni asla bırakmazlardı ve bir tür izdihamın baş göstermesine neden olabilirdim. Bir hayli aşağıdayız dedi annem bitkin bir sesle. Güvende olduğumuzdan eminim. Yoksa babamın madende paramparça oluşunu mu düşünüyordu? Gerçi ucuz atlattık. Neyse ki Pete bizi uyarma olanağını buldu. Olanak. Pete'in alarmı çalıştırmak için ihtiyaç duyacağı her şeyi, bilgi, fırsat, cesaret bir şekilde içine alan bir kelimeydi. Ve tanımlayamadığım bir şey daha vardı. Pete, zihninde bir tür savaş verir, bu mesajı dile dökebilmek için mücadele eder gibiydi. Neden? Sözcüklerle oynamadaki rahatlığı en parlak yeteneğiydi. Yaşadığı zorluk gördüğü işkencenin eseri miydi? Yoksa dahası da mı vardı? Delilik gibi. Coyne'in belki bir nebze daha ciddi sesi sığınağı doldurdu. O konuştukça ışıklar titreşiyordu. Görünüşe bakılırsa Pete Mellark'ın verdiği istihbarat doğruymuş. Ona şükran borçluyuz. Sensörler ilk füzenin nükleer olmadığını ancak çok güçlü olduğunu işaret ediyorlar. Devamının gelmesini bekliyoruz. Saldırı süresince, aksi belirtilmediği sürece tüm vatandaşlarımızın kendileri için ayrılan yerlerde kalmaları gerekmektedir. Bir asker anneme ilk yardım istasyonunda beklendiğini haber verdi. Yalnızca 30 metre öteye gidecek olmasına rağmen annem bizi bırakmak konusunda isteksizdi. Bize bir şey olmaz gerçekten dedim. Sence onu aşıp geçebilecek herhangi bir şey var mı? Bana yarı gönüllü bir tıslama gönderen düğün çiçeğini işaret ettim. Hepimiz birazcık da olsa güldük. Ben bile kedinin haline acımıştım. Annem gidince, neden onun yanına tırmanmıyorsun Prim diye önerdim. Saçma olduğunu biliyorum ama saldırı sırasında yatak üstümüze çöker diye korkuyorum dedi. Yatakların çökmesi için bütün sığınağın yıkılıp bizi gömmesi gerekirdi ama bu tarz bir mantık yürütmenin pek bir faydasının olmayacağına karar verdim. Bunu söylemek yerine duvardaki saklama girintisini boşalttım ve içine düğün çiçeği için bir yatak hazırladım. Sonra önüne kız kardeşimle paylaşmamız için bir döşek çektim. Küçük gruplar halinde tuvaleti kullanmamız ve dişlerimizi fırçalamamız için izin verildi. Bugünlük duşlar iptaldi. Döşeye Prim'in yanına kıvrıldım ve mahzende rutubetli bir soğuk hissedildiği için battaniyeyi iki kat yaptım. Prim'in daimi ilgisine rağmen mutsuz olan düğün çiçeği girintide iyice büzüşmüştü ve soluğunu yüzüme doğru üflüyordu. 15. ayrımın sonu. Sayfa 163. Devamı 16. ayrımda.